Ayrım 24.
Mustafa Kemal tramvay sürüyor. Ünlü atlı tramvay hikayesi de o günlerde yaşanmıştı. Latife'nin anlatımına göre Mustafa Kemal Paşa'nın uykusunun kaçtığı bir gece, "Ben bu gece atlı tramvaya binmek istiyorum," dedi. "Şehir uyku halinde," diye cevap verdi Latife. O saatte tramvay bulmak imkansızdı. İstirahat etmesini rica etti. "Vaktin geç olduğunu söylüyorsun, ben de biliyorum. Ben de bundan istifade ederek tramvaya binmek istiyorum." Yaverleri uyandırdım. Telefonlar edildi. Saat 3'e doğru istenen tramvay hazırlanmıştı. Yaverleri de yanına aldı ve hep beraber tramvayın bulunduğu yere gelerek tramvaya bindik. İhtiyar bir sürücüydi. Atları kamçılayıp duruyordu. Atatürk sürücüye, "Sen atları hep kamçı ile mi idare edersin?" diye sordu. "Tabii paşam, kamçısız idare edilir mi?" "Neden idare edilmesin?" "Biz görmedik." "Sen şu yerini bana ver de nasıl idare edilir göstereyim." Mustafa Kemal sürücünün yerine geçti. Dizginleri eline aldı. Kamçıyı havada şaklatarak "deh deh" diye tramvayı sürmeye başladı. Dizginleri de durmadan sallıyordu. Sürücüye sordu. "Nasıl, sürebiliyor muyum?" "Benden daha güzel idare ediyorsunuz paşam." "Ben de senin gibi bir idareciyim. Ben de yüz binlerce insanı idare ettim. Onları ölüme giden yola sevk ettim. Ama hiçbirisine kamçı kullanmadım. Kamçısız idare ettim." Ben söze karıştım. "Ben de biletçi olsam paşam," dedim. Bana döndü, elini havaya kaldırıp avucunu havada çevirip ceketinin cebine sokar gibi yaparak "Bilet kes ama paraları cebine atma," dedi. Doğrusu ben merak içindeydim. Bunun mutlaka bir sebebi olmalıydı. Merak ediyordum fakat soramıyordum. Birkaç gün geçmişti, yüzüme manalı manalı bakarak "Anlıyorum," dedi. "Hala o geceyi merak ediyorsun ve ne idi o delice hareket diyorsun." "Estağfurullah, niye delice olsun?" "Yok, görünüşe göre deliceydi ama başka çarem yoktu. Mahiyetimden biri, o gece bizimle gelenlerden biri kamçılı idareye benzeyen hareketle menfaatlenmişti. Meseleyi öğrendim ve çok üzüldüm. Bana ve memlekete büyük hizmetleri vardı. Menfaat peşinde koşmuş bir tanesine de sen bilet paralarını cebine atma diye bir ders verdim. Hem onu feda etmek hem de benim adamlarımdan birinin böyle hareket etmiş olmasının duyulması çok fena olurdu. Ama ona da bir ders vermek icap ederdi. Yüzüne de vurmak istemedim. O takdirde onu uzaklaştırmak icap edecek, gene şai olacaktı. İstedim ki benim bildiğimi anlasın ve kendisine ders olsun." Nazmi Kal, adı geçen eser sayfa 182, Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk ve Latife Hanım, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 7, Temmuz 1991, sayfa 524-526. Yeğeni Muammer Erboy da bu ilginç gecenin aile içinde efsane gibi dilden dile aktarıldığını söylüyor. O zaman Mithat Paşa Caddesi, Göztepe Köşkü'nün önünden geçen caddede atlı tramvay işliyor. Atatürk kendi geçiyor sürücünün yerine ve çılgınca sürüyor. Latife teyzemle kullanma mahallinde yan yanalar. Allah bilir dizginleri değiştirmişlerdir belki. Muammer Erboy ile görüşme. Mahiyetten olup da nüfus ticareti yapan kişinin adı hep bir sır olarak kaldı. Mevfi Bey'e ziyaret. İsmet Paşa ve eşi İzmir'e 1922 sonbaharında gelmişler, Göztepe'de kendilerine ayrılan büyük bir Ermeni evine yerleşmişlerdi. Deniz kıyısında 3 katlı bakımlı bir konaktı burası. Salonu Fransız işi siyah maun ağacından yapılmış, zevkli eşyalarla döşeliydi. Salonun arkasından pencerelerinden deniz görünen bir yemek odasına geçiliyordu. Burada da salondaki gibi bir şömine vardı. İzmir, İsmet Paşa'nın doğduğu, çocukluğunu yaşadığı kentti. İzmir'de yıllardır görülmemiş bir kış vardı. Latife ile Mustafa Kemal İzmir'deyken Mevfi Bey yeni doğum yapmış, loğusa yatağında yatıyordu. Çini sobalarla bir türlü ısınmayan evde ayrıca mangallar yakılmıştı. Göztepe'deki evin kapısının önünde bir sabah bir fayton durdu. İçinden başı sarılı ama yüzü açık, paltolu, ufak tefek bir hanım indi. Küçük yüzünde iri, siyah gözleri parlıyordu. Kapıyı açan hizmetkara, ''Gazi Paşa'nın refikasının geldiğini haber verin.'' dedi. Mefibe'nin annesi Saadet Hanım aşağıya koştu. Büyük misafiri lohusanın odasına aldılar. Gülsün Bilgehan, Mefibe, sayfa 101. Hemen hemen aynı yaştaydılar ama çok farklı kişiliklere sahip iki kadın ilk kez karşılaşıyordu. Mefibe, Metin'i çok duyduğu Latife'yi göz ucuyla hayran hayran incelemeye başladı. O kendisi gibi değildi. Kültürü, görgüsü, iddiası derhal fark ediliyordu. Mefibe, Latife'nin Cumhurbaşkanı'na çok uygun bir eş olduğunu düşünmüştü. İçeri Saadet Hanım dantelli mavi portbebesi içindeki bebekle girdi. Sarı saçları, kocaman gözleriyle tatlı bir oğlandı. İsmet Paşa İzmir'e bir türlü gelemediği için bebeğin adı henüz konmamıştı. Birkaç gün sonra adı Ömer konacak olan bebeği Latife acemi hareketlerle kucağına aldı. ''Maşallah, Allah bağışlasın efendim, ben bu kadar güzel çocuk görmedim.'' dedi. Mefibe içinden Latife'nin de bir çocuk sahibi olmasını diledi. Toplumda önemli görevleri olan ileri fikirli bu kadının da çocuk sahibi olmak istediğini gözlerinden okumuştu. Gülsün Bilgehan, adı geçen eser, sayfa 168-169. Gerçekten de Latife yıllar sonra bir mektubunda Mefibe'ye, onu kalbime bastırırken içimde ilk defa uyanan, altını çizmiş, annelik ihtiyacı hatıramda canlandı diye yazacaktı. Can Dündar, Latife Hanım'ın Atatürksüz Hayatı, Milliyet, 28 Ekim 2003. Komutanlar, gazeteciler ve profesörler İzmir'de. Mustafa Kemal İzmir'de kaldığı günlerde basının, üniversitenin ve ordunun önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Mete Tunçay, Mustafa Kemal'in halifeliği kaldırma konusunu fırkada bir karara bağlamadan önce basın, üniversite ve ordu desteğini sağlamak için nabız yokladığını söylüyor. Kazım Karabekir ile Ali Fuat Paşalar da savaş oyununa katılmak üzere İzmir'e gelecekti. Harp oyunları sırasında Mustafa Kemal ve İsmet Paşa bir araya getirdikleri ordu müfettişleri ile kolordu komutanlarının iç ve dış politikada izlemek istedikleri yol hakkında onaylarını almayı gerekli görmüştü. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2005, sayfa 90. İstanbul basını ile Ankara'nın arası gergindi. Yapılacak görüşmeyle ortalığın yumuşaması amaçlanıyordu. 2 Şubat akşamı Altay vapuru, İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet, Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit, Tevhid-i Efkar başyazarı Velid Ebüzziya, İleri başyazarı Celal Nuri, akşam başyazarı Necmettin Sadak, vakit başyazarı Mehmet Asım, vatan başyazarı Ahmet Emin Yalman ve tercüman-ı hakikat başyazarı Hüseyin Şükrü'den oluşan bir heyetle İzmir'e yola çıktı. Bandırma'da kendileri için hazırlanan salonlu bir vagonla İzmir'e gittiler. Kendilerine törenli bir karşılama yapıldı. Naim Oteli'ne indiler. 8 kişiydiler. Velid Ebüzziya hariç gelenler Beyaz Köşk'te bekleniyordu. Mustafa Kemal, Velid Ebüzziya'yı kabul etmek istememişti. Köşkten otele gelen iki açık otomobille Göztepe'ye Latife'nin babasının evine gittiler. Mustafa Kemal, İstanbul gazetecilerinin temsilcilerini 4 Şubat'ta kabul etti. Nazik bir biçimde karşılandılar. Mustafa Kemal, sakin sakin herkesin sorularını yanıtladığı 3 saatlik konuşmasının sonunda heyete, ''Yarın akşam beraberce yemek yiyelim.'' dedi. Ertesi akşam saat 6'da köşkteydiler. Vatan gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin şöyle anlatıyor bu buluşmayı. Saat 8.30'da Latife Hanım geldi. Gazi eşini hepimize tanıttı. Sonra sofraya oturduk. Sofra zevk ve itina ile tertip edilmişti. İhsan Bey'in idaresindeki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası münasip havalar çalıyordu. Her şey şunu belli ediyordu ki Gazi memleket işlerini el birliğiyle yürütmek bakımından basınla kurulacak barışa ve dostluğa büyük değer veriyordu. Sofrada Gazi ile Latife Hanım'dan ve 7 gazeteciden başka milletvekili Şükrü Saraçoğlu, Mahmut Esat ve Cumhurbaşkanlığı Umumi Katibi Yarbay Tevfik Bey bulunuyordu. Ahmet Emin Yalman, yakın tarihte gördüklerim ve geçirdiklerim, sayfa 916-918. Mustafa Kemal gazetecilerden Cumhuriyet'in etrafına çelikten bir kale örmelerini istemişti. Latife, eğitim dinden ayrılmalı. Mustafa Kemal ve Latife İzmir'de tam 52 gün kaldılar ve ikinci bir balayı yaşadılar. 7 Şubat'ta Türk Ocağı ve Altay İdman Yurdu'nu ziyaret ettiler. Aynı gün İstanbul'da Nezihe Muhittin öncülüğünde Türk Kadınlar Birliği TKB kuruldu. Haber muhakkak İzmir'de duyulmuş olmalı. TKB'nin kuruluş haberi üzerine aralarında bir konuşma geçmiş miydi bilemiyoruz. 9 Şubat'ta Ayaslu, Selçuk harabelerini, Kuşadası'nı, Efes harabelerini gezdiler, Söke'ye gittiler. Anılarda Muammer Bey ile Adeviye Hanım'ın evdeki varlığından hiç söz edilmiyor. Halbuki 13 Şubat'ta İzmir'de Cumhuriyet döneminin ilk belediye seçimleri yapıldı ve 15 yıl aradan sonra Muammer Bey yeniden belediye başkanı oldu. Anlaşılan Göztepe'de kalmıyorlardı. Aynı gün Başbakan İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Kazım Paşa, Ali Fuat Paşa İzmir'e geldiler. Mustafa Kemal konuklarını istasyonda karşıladı. İsmet Paşa Darülfünun'un ihtiyaçlarını görüşmek için Ankara'ya gelen heyeti de İzmir'e davet edince hep birlikte yola çıkmışlardı. Gece Beyaz Köşk'te paşaların şerefine bir davet verildi. Mustafa Kemal eşinin ev sahipliğine hayran olmuştu. Mutluydu, gözlerinin içi gülüyordu. Hastalığından bu yana ilk defa perhizi bozdu, arkadaşlarıyla bir iki kadeh rakı içti. Eriş Ülger'in Salih Bozoğ'un notlarından aktardığına göre Mustafa Kemal harp oyunları başlamadan bir gün önce şöyle demişti Latife'ye. Bir buçuk sene öncesini hatırlıyor musun Latife? Gene böyle bir akşam İzmir'in yanışını buradan çaresizlik içinde seyretmiştik. Şimdi o günler çok geride kaldı. Bu akşam sofrada konuşulanları dinledin. Hepsi birer kahraman. Sana da çok teşekkür ederim Latife. Seni bugüne kadar böyle hanım hanımcık hiç görmemiştim. Çok güzel bir ev sahibesiydin. Her şeyi ne kadar güzel hazırlamışsın. Hiç şüphen olmasın, arkadaşlarım da çok memnun kaldılar. Eriş Ülger, adı geçen eser, sayfa 127. 14 Şubat günü Darülfünun'un heyeti öğle yemeğine Beyaz Köşk'e davetliydi. Rektör İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Köprülüzade Fuat, Hukuk Fakültesi Dekanı Aynızade Tahsin ve Tıp Fakültesi Dekanı Doktor Vasıf gibi isimler yer alıyordu heyette. Yani İstanbul Üniversitesi'nin önde gelen profesörleri. Terbiye milli mi olmalı yoksa dini mi olmalı konusu tartışıldı. Mustafa Kemal eğitim kurumlarının laikleştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bir laiklik hareketini Türk milleti nasıl kabul eder diye sormuştu onlara. Latife'nin de eğitimle yakından ilgilendiği biliniyor. Bu konuyla ilgili olarak bir gazeteciye şunları söylemişti. Bu konuda fikirlerim çok net. Türkiye'de eğitim dinden ayrılmalı ve bağımsız olmalıdır. Kendi milletimden kadınların fikri olarak yükselebilmeleri için bunun gerekliliğine tamamen inanıyorum. Kemal Paşa, Saturday Evening Post, 20 Ekim 1923. Eğitimin laikleşmesi sürecine Latife de katılıyordu. Gece yarısı 3'e kadar oturan profesörler İstanbul'a gittiklerinde de topluca Darülfünun'un demokrasi ilkelerine kayıtsız şartsız destek olacağına ilişkin bir telgraf göndereceklerdi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Atatürk, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1973, sayfa 107-110. Mustafa Kemal'in yönettiği harp oyunları İzmir Ordu Evi'nde 15'inde başladı. Eriş Ülger'in anlatımına göre karı koca açılışı birlikte izledi. Ertesi gece de Bahri Baba Tiyatrosu'nda Uçurum adlı oyunu seyrettiler. Canımı sana siper ederim. Ayrılış günü geldiğinde Mustafa Kemal karısına beklemediği bir teklifte bulundu. İsmet Bozdağ aralarında geçen konuşmayı şöyle aktarıyor. Ankara'ya dönüyoruz. Fakat sen istersen birkaç gün daha İzmir'de kal. Neden sizinle gitmiyorum da birkaç gün sonra gidiyorum? Misafirler geldi gitti, çok yoruldun. Belki birkaç gün kalıp dinlenmek istersin diye düşündüm. Bilirsiniz ki ben sizin yanınızda dinlenirim. Bana bu teklifi yapmanızın bir nedeni mi var acaba? Nedeni var elbet. Fakat sana söylemek istemedim. Vesveseli kadınsın. Beni meraktan çatlatacak mısın Kemal? Asıl şimdi vesveseye düşeceğim. Mustafa Kemal alçak sesiyle devam etti. Emniyete bana bir ölüm tuzağı kurulduğu ihbar edilmiş. Fakat nasıl ve nerede yapılacağı bilinmiyor. İstedim ki hiç yoktan başına bir iş gelmesin. Törenlerde senin yanında olacağım da ölüm tehlikesi karşısında ayrı olmaya razı mı olacağım sanıyorsun? Mutluluksa beraber, ölümse yine beraber. Hatta atılacak kurşuna ben göğsümü gererek sana canımı siper ederim. Mustafa Kemal Latife'yi omuzlarından tutarak, ''Oldu çocuk, bu akşam gidiyoruz. Fakat en güvendiklerine bile gideceğimizi söyleme.'' Mustafa Kemal, Latife'nin fedakar ve cesur tutumundan çok etkilenmişti. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 225-226. İzmir'de o gece yemek sırasında Mustafa Kemal, suikast ihbarını Fevzi Çakmak, Ali Fuat ve Cevat Paşalara da anlattı. Bana bir ölüm tuzağı kurulduğu hükümete ihbar edilmiş. Hükümet gereken tedbirleri aldı. Fakat benden de ihtiyatlı olmamı istiyorlar. Ben tedbir olarak trenin hareket saatini sakladım. İkinci bir tedbir olarak da istasyona senin, Ali Fuat Cebesoy'a hitaben, arabanla gitmeyi düşünüyorum. Arabada ben ve Latife olacağız. Senin yaverin şoförün yanında bulunacak. Başka kimse olmayacak. Ne dersin? Ali Fuat Paşa, size en küçük bir fenalığın gelmeyeceğine eminim. Bu bir ecnebi entrikasından başka bir şey değildir diye açıklamıştı düşüncesini. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, Büyük Zafer'den Lozan'a, Cilt 2, sayfa 67, Bilinmeyen Hatıralar, sayfa 273. Bu konuşmadan 2 yıl kadar sonra 14 Haziran 1926'da Mustafa Kemal Paşa İzmir'i ziyarete hazırlanırken Türkiye'yi altüst eden bir suikast girişimi ortaya çıkartılacaktı. Ali Fuat Paşa da ne gariptir ki bu girişimle ilişkisi olduğu iddiasıyla suçlanacaklar arasında yerini alacaktı. Ölüm tuzağı söylentileri ikinci balayı günlerine kasvetin gölgesini düşürmüştü. O gece Ankara'ya tedirgin bir hava içinde hareket ettiler. Mustafa Kemal belki de atacağı önemli adımın engellenebileceğini düşünerek önlemleri sıkılaştırmıştı. Yeni rejimin din politikasını ilan edecekti. İslam dini siyasetten uzaklaştırılacaktı. Açıklama 1 Mart'ta mecliste yapıldı. 3 Mart günü şeriye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Bütün ilim ve öğretim kurumları marif vekaletine bağlandı. Bu düzende artık halifeye yer yoktu. 3 Mart gecesi sabaha karşı Halife Abdülmecid yurt dışına çıkartıldı. 4 Mart günü Büyük Millet Meclisi hilafeti ilga eden kanunu kabul etti. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasada 1928 yılına kadar kaldı. Mete Tunçay, hilafetin ve hemen ardından şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, sonra da eğitimde ve yargıda birlik sağlanması, laikleşmenin yasal açıdan en önemli ilk adımlarıydı, diyor. Mete Tunçay, adı geçen eser, sayfa 228. 22. Çankaya'ya ilk protokol. Köşke gelen giden çoktu ve bu geliş gidişler yaverler tarafından gelişi güzel düzenleniyordu. Mustafa Kemal bu düzensizlikten yorgun düşmüştü. Kimi arkadaşları sabahın erken saatinde onu görmek gibi bir alışkanlık sahibiydi. Latife, köşke geliş gidişleri, kabul törenlerini bir düzene bağlamaya karar verdi. Yaver Mahmut'u soydan çağırdı ve düşündüklerini anlattı. Planladığı biçimiyle yeni düzeni ona bir bir not ettirdi. O gün eve erken dönen Mustafa Kemal, Mahmut Bey ile Latife'yi kağıt kalem çalışırlarken buldu. Yaver Mahmut, "Hanımefendi Hazretleri köşk protokolünü yazdırıyor," dedi Mustafa Kemal'e. "Ne protokolü bu Latif?" diye sordu merakla Kemal Paşa. "Sizi görmek isteyeni doğru salona alıyorlar. Yaverler bölümünde alıkoysunlar, size haber versinler. Siz kimi kabul etmek isterseniz onları salona alırlar." Köşke gelen gidenlerle Mustafa Kemal'in öylesine teklifsiz bir ilişkisi vardı ki protokollü düzen ortalığı karıştırabilirdi. "Latif," dedi, "yaverler salona kimi alacaklarını bilirler. Kimi geri çevireceklerini de. Sonra salona aldıkları da zaten benim en yakın arkadaşlarım." Ancak Latife, "Kemal, bütün yakın arkadaşların bir sabah toplanıp buraya gelse sen hepsini tek tek kabul edecek misin?" diye ısrar etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in, "Benim arkadaşlarıma dokunma. Senin arkadaşların geldiği zaman istediğin protokolü uygula," dediği söyleniyor. Latife'nin protokol girişimlerini ağırdan almasının daha hayırlı olacağını düşünüyordu. Latife gece davetlerinin de önceden planlanmasını istiyordu. Evin çalışanlarına bir örnek kıyafet diktirtti. Yemek servisi yapacak olanlara da beyaz eldivenler bulundu. Ancak beyaz eldivenleri giyen garsonlar savaştan yeni çıkmış erlerdi. Eldivenler yüzünden yemek servisi sırasında iyice sakarlaşıyorlardı. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 148-150. Lord Kinross, Latife'nin yemek çağrılarını düzenleme girişimini şöyle yorumlamıştı. Mustafa Kemal'in yemek çağrılarını düzenlemeye kalktı. Kaç kişinin geleceğini önceden bilmek istiyor, hoşlanmadıklarına itiraz ediyor, batıda olduğu gibi davetlilerin eşlerini de birlikte getirmeleri gerektiğini söylüyordu. Bir ara yemeklere gece kıyafetiyle gelinmesinin de ortaya atarak çok kişinin özür dilemesine bile yol açmıştı. Bu doğal başkentte böyle şeyler pek bulunmuyordu. Bir akşam smokinle gelen konuklar holde bir orkestranın çaldığını görünce şaşaladılar. Gazi'nin kendilerini karşılamak için sırtında onlarınki gibi smokin, yüzünde işkenceye uğramış gibi şakacı bir gülümseme, omuzlarını silkerek merdivenlerden indiğini görmekte hoşlarına gitti. Gazi böyle salon özentilerini hiç sevmez ve resmi toplantılar dışında dostlarını bu şekilde ağırlamaktan hoşlanmazdı. Rahat bir ev sahibiydi. Herkese karşı nazik davranır, meşgul olur ama bunları kendi alıştığı gibi sıkıntıya girmeden yapmak isterdi. Lord Kinross, adı geçen eser, sayfa 457. Ancak genç kadın karargâhtan bir başkanlık köşkü yaratmakta kararlıydı. Misafirlerini çok güzel ağırlıyor, kolalı örtülere kadar tek tek uğraşıyordu. Bugün çok sayıda görevlinin düzenlediği protokol işini Latife tek başına üstleniyordu. Muammer Erboy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk protokolünü o hazırlamıştı. Sofrada servis nasıl yapılır, eğlence nasıl düzenlenir bunları belirlemişti, diyor. Çocuklar için çalışıyor. Pek çok ülkede başkan eşlerinin hayır cemiyetlerinde çalışması adettendi. Latife'nin Ankara'ya geldiği günlerde Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin Çocuk Esirgeme Kurumu başında bulunan Bolu mebusu Fuat Umay yardım toplamak üzere Amerika'ya gidiyordu. Latife'nin Himaye-i Etfal için çalışmaya başlaması kendisinin mi yoksa Mustafa Kemal'in mi fikriydi belli değil. Belki de cemiyetin başsız kalması Latife'nin bu görevi üstlenmesiyle sonuçlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda kurulan cemiyet, cephede savaşanların gözü arkada kalmasın diye 1921 sonbaharında Ankara'da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin matbaasında kuruma ayrılan odada 10 kişinin verdiği 20 lirayla işe başlanmış, daha sonra da Hacı Bayram Caddesi'ndeki eski okul binasına taşınılmıştı. Cemiyette esas olarak hasta çocukların tedavisi yapılıyordu. Fuat Bey'in Umay, para desteği sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı 4 aylık yolculuk sırasında bu görevi vekaleten Latife yürüttü. Fuat Bey'in Amerika'ya gitmesi için önayak olan Türk Teavün Cemiyeti'nin başkanı da Sabiha Hanım'dı, Sertel. Mustafa Kemal, Fuat Bey ile ABD'de yaşayan yardımseverlere bir de mektup göndermişti. 20 kadar toplantıda 100 bin dolara yakın yardım toplandı. Fuat Bey, 25 Mart 1923'te gittiği Amerika'dan 29 Temmuz'da dönerken yanında ABD'deki eğitimlerini tamamlayan Zekeriya ve Sabiha Sertel çifti de vardı. Fuat Bey, sosyal hizmet eğitimi alan Sabiha Hanım'a da Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışmasını teklif etti. Sabiha Hanım çalışmaya sosyal bir incelemeyle başlamak istedi. Latife ile Sabiha'nın yolları o günlerde kesişti.